Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 16. ayrım. Sarinder, Mosbeck'teki evine doğru hızlı adımlarla yürüyordu. İçinden bir ses acele etmesi gerektiğini söylüyordu. Söder Hastanesi'ni aradı. Israrlı çabalarının sonucunda telefonda oradan oraya aktarılarak Palmgren'in kaldığı yeri buldu. 14 aydır Alta'daki Erstaviken Rehabilitasyon Merkezi'nde kalıyordu. Birden gözünde Appelviken bakım evi canlandı. Rehabilitasyon Merkezi'ni aradı. Palmgren'in uyuduğunu, ertesi gün ziyaret edebileceğini söylediler. O akşam Sarinder, huzursuz bir ruh haliyle evin içinde dolaşıp durdu. Erkenden yatağa girdi ve hemen uykuya daldı. Ertesi sabah saat 7'de kalktı, duş aldı. 7-Eleven'da hızlı bir kahvaltı yaptı. Saat 8'de Ringwagen'deki araba kiralama şirketindeydi. Bir araba almalıyım. Birkaç hafta önce Appelviken'e giderken kiraladığı aynı Nissan Micra'yı kiraladı. Rehabilitasyon merkezinin park yerine arabayı park ettiğinde epeyce gergindi. Cesaretini toplayıp girişteki danışma masasına yöneldi. Holger Palmgren'i görmek istediğini söyledi. Danışmadaki kadın göğsündeki etikete göre Margit, önündeki kağıtlara göz gezdirip Holger Palmgren'in fizik tedavide olduğunu, görüşebilmek için 11'e kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Eğer isterse bekleme salonunda oturabilir ya da 11'de geri gelirdi. Lisbeth park yerine dönüp arabanın içine oturdu. Beklerken 3 sigara içti. 11'de tekrar danışma masasına gitti. Aldığı bilgiyle koridor sonundan ilk sağa, sonra da sola dönerek yemek salonunu buldu. Kapıda durdu. Yarısı boş yemek salonunda oturan Palmgren'i izledi. Yüzü kapıya dönüktü ama bütün dikkatini önündeki tabağa vermişti. Sapını avucunun içine alarak beceriksizce tuttuğu çatalı ağzına götürmeye çalışıyordu. Her 3 hamlede bir lokmasını döküyordu. Çökmüştü. Sanki 100 yaşında biri gibiydi. Yüzünde tuhaf bir donukluk vardı. Tekerlekli sandalyede oturuyordu. Evet, işte yaşıyordu Palmgren. Demek ki sırf Lisbeth'in içini acıtmak için Armanski'nin uydurduğu bir yalan değildi. Palmgren 3. denemesinde de çatalına makarna almayı başaramayınca sessizce küfretti. Yürüyemediğini ve başka birçok şeyi yapamadığını artık kabullenmişti ama yemek bile yiyememesini, arada bir bebek gibi ağzından salyalar akmasını bir türlü hazmedemiyordu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Çatalı indirecek, doğru açıyı bulacak, öne doğru iteleyecek, yemeği yükleyip ağzına doğru getirecekti. Ama bu koordinasyonu bir türlü sağlayamıyordu. Eli sanki kendi başına buyruktu. Palmgren ondan doğrulmasını istediğinde onu dinlemiyor, ağır ağır yana kayıyordu. Ağzına kadar getirmeyi başarsa bile son anda ya yanağına veya çenesine yöneliyordu. Tedavinin iyi gittiğini biliyordu. 6 ay önce eli o kadar titriyordu ki bir kaşık yemeği bile ağzına götürmekten acizdi. Şimdi uzun zaman alsa da hiç değilse kendi başına yiyebiliyordu. Kendini bırakmayacak, organlarını tam kontrol etmeyi başarana kadar çabalayacaktı. Yemek almak için tabağa doğru yeni bir hamle yaparken arkasından uzanan bir el çatalı usulca onun elinden aldı. Palmgren çatalı tutan narin, oyuncak bebek eline benzeyen eli hemen tanıyarak başını arkasına çevirdi. Lisbeth'la göz göze geldi. Lisbeth'in gözleri tedirgindi. Palmgren hiç hareket etmeden uzun uzun baktı ona. Kalp atışları inanılmaz hızlanmıştı. Sonra çatalın ucundaki makarnayı almak için ağzını açtı. Lisbeth lokma lokma yemeğini yedirdi ihtiyar adama. Aslında Palmgren kendisine yemek yedirilmesinden nefret ederdi. Ama bunun Lisbeth'a iyi geldiğini anlamıştı. Sorun çaresiz birine yardım etmek değildi. Lisbeth ona duyduğu şefkati göstermek istiyordu. Ki bu üzerine konuştuğumuz kişi Lisbeth'sa büyük bir olaydı. Sarinder ikincisini uzatmadan önce Palmgren'in ağzındaki lokmayı çiğnemesini sabırla bekliyordu. Palmgren içinde kamış olan süt dolu bardağı gösterdiğinde süt içmesine de yardım etti. Yemek boyunca birbirlerine tek laf etmediler. Pam Grant son lokmasını da çiğneyip yuttuktan sonra Lisbeth çatalı tabağa koyup soran gözlerini ona çevirdi. Pam Grant başını iki yana salladı. Hayır, daha fazla istemiyorum. Pam Grant tekerlekli sandalyenin sırtlığına yaslanarak derin bir nefes aldı. Lisbeth bir peçeteyle ağzının kenarlarını sildi. Pam Grant kendini Amerikan filmlerindeki mafya babalarına benzetti. Adamları ona saygı gösterisindeydi. Lisbeth'in elini öptüğünü hayal ederek bu tuhaf fanteziye içinden güldü. ''Burada bir fincan kahve bulabilir miyim?'' diye sordu Lisbeth. Pam Grant bir şeyler geveledi. Dudakları ve dili sesleri biçimlendiremiyordu. Servmas köşe. Servis masası köşede. Sen de ister misin? Her zamanki gibi sütlü ve şekersiz mi? Pam Grant başını salladı. Lisbeth boşalmış yemek tepsisini masadan aldı. Bir dakika sonra iki fincan kahveyle geri döndü. Pam Grant Lisbeth'in kahvesini alışkanlıklarının tersine sütsüz içtiğini fark etti. Süt bardağındaki kamışı çıkarıp fincanına koyduğunu görünce gülümsedi. Ona binlerce şey söylemek istiyordu ama ağzından bir sözcük çıkaramıyordu. Sürekli göz göze geliyorlardı. Lisbeth'in suçluluk duygusuyla kıvrandığı ortadaydı. Sessizliği de o bozdu. Seni öldü sandım. Eğer yaşıyor olduğunu bilseydim seni hiçbir zaman çok daha önce ziyaretine gelirdim. Pam Grant başını salladı. Beni affet. Pam Grant gülümsedi. Çarpık bir gülümsemeydi bu. Komadaydın. Doktorların bana öleceğini söylediklerinde hastaneyi terk ettim. Senin birkaç güne kadar öleceğini düşünüyorlardı. Çok üzgünüm. Pam Grant elini ona doğru uzattı. Lisbeth kendine uzanan eli sıkıca tutarak derin bir nefes aldı. Kayboldun. Dragon Armanski mi söyledi sana? Pam Grant başını salladı. Seyahat ediyordum. Buradan uzaklaşmalıydım. Giderken kimseye veda etmedim. Gittim işte. Benim için endişelendin mi? Pam Grant çok. Der gibi başını yavaşça salladı. Benim için hiçbir zaman endişelenme, değil mi? Ben endişmedim hiç. Baş çare baksın. Ama Armst endiş. Ben endişelenmedim. Sen her zaman başının çaresine bakarsın. Ama Armanski endişelendi. Lisbeth ilk defa gülümseyince Pam Grant rahatladı. Her zamanki çarpık gülümsemesiydi. Lisbeth'ı dikkatle inceledi. Belleğindeki kızla karşılaştırdı. Değişmişti. Daha düzgün, temiz görünüyordu ve eskisinden daha iyi giyinmişti. Dudağındaki halkayı çıkarmıştı. Boynundaki eşek arası dövmesini de sildirmişti. Büyümüş görünüyordu. Haftalardır ilk kez güldü. Öksürük nöbetine kapılmış gibi gülüyordu. Lisbeth'in gülümsemesi de genişledi. Yüreğinde uzun zamandır hissetmediği bir sıcaklık hissetti. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Kıyafetini işaret etti. Lisbeth başını salladı. İyiyim. Yeni vasin nasıl? Pam Grant, Lisbeth'in yüzünün karardığını gördü. Dudaklarının inceldiğini. Sorun yok, idare ediyoruz. Pam Grant'in yüzünde bir soru işareti belirdi. Lisbeth etrafına şöyle bir bakındıktan sonra konuyu değiştirdi. Ne kadardır buradasın? Pam Grant felç geçirdikten sonra doğru dürüst konuşamıyor, hareketlerini iyi koordine edemiyordu ama zihni apaçıktı. Lisbeth'in sesinden bir şeylerin ters gittiğini anladı. Lisbeth her zaman açık yürekli değildiyse bile kendisine hiç yalan söylememişti. Cevap vermek istemediğinde konuyu değiştirirdi. Yeni vasisiyle bir sorun olduğu apaçıktı. Bu da Pam Grant'i hiç şaşırtmadı. Pam Grant birden derin bir pişmanlık hissetti. Kaç kez meslektaşı Nils Buyurman arayıp Salander'ı sormayı düşünmüş, her seferinde ihmal etmişti. Ayrıca daha gücü yerindeyken mahkemenin verdiği gayrimümeyyiz kararını niçin kaldırtmamıştı ki? Aslında bunun nedenini biliyordu. Büyük bir bencillikle ilişkisi hep sürsün istemişti. Bu sorunlu kızı hep sevmiş, kendi olmayan çocuğu yerine koymuş, ilişkilerini sürdürebilmek için bir neden yaratmak istemişti. Artık tuvalet kağıdını bile açmaktan acizken bunları düşünmek çok ağır bir yüktü. Lisbeth ona değil, o Lisbeth'a ihanet etmişti. Ama o her şeyin üstesinden gelirdi. Şimdiye kadar karşılaştığım en yetenekli insan. Bölk, anlayamadım. Bölge mahkemesi mi? Ne demek istiyorsun? Sen, hakta gaim, kalm. Pam Grant kelimeleri bir türlü çıkaramıyor, çaresizlikle kıvranıyordu. Lisbeth kolunu tutup dostça sıktı. Holger, benim için endişelenme. Yakında gayrimümeyyiz kararının kaldırılması için başvuru yapmayı planlıyorum. Lütfen artık endişelenme. Belki senden yardım isteyebilirim, tamam mı? Gerekirse benim avukatım olur musun? Palmgren evet anlamında başını salladı. Ben çok yaşlı. Bir parmağını büküp tekerlekli sandalyenin kenarına vurdu. Evet, böyle düşündüğün için aptal bir moruksun. Benim bir avukata ihtiyacım var. Seni istiyorum. Mahkemede görüş bildiremeyebilirsin ama zamanı gelince bana yol gösterirsin. Tamam mı? Palmgren başını sallayarak tamam dedi. Şşş, anlayamadım. Ner, Charleston, Armski değil. Nerede çalışıyorsun? Armanski'nin yanında değilmişsin. Lisbeth bir süre tereddüt etti. Geçimini nasıl sağladığını anlatmanın bir yolunu bulamadı. Zor bir konuydu. Holger, artık Armanski ile çalışmıyorum. Onunla çalışmam gerekmiyor. Geçinebilecek kadar param var. Palmgren'in kaşları çatıldı. Bugünden sonra seni sık sık ziyaret edeceğim. Seni her şeyden haberdar edeceğim. Benim için endişelenme. Şimdi başka bir şey yapmak istiyorum. Eğildi, çantasından bir satranç takımı çıkarıp masanın üzerine koydu. 2 yıldır seninle yenişemedik. Palmgren pes etti. Belli ki bu kız bir şeyler tezgahlıyordu. Anlatmaya da niyeti yoktu. Çünkü Palmgren'in itiraz edeceğinden emindi. Ama Palmgren de Lisbeth ne yaparsa yapsın yasalara değil ama ilahi adalete sadık kalacağından emindi. Onu tanıyan birçoklarından farklı olarak Lisbeth'in ahlakından hiç kuşkusu yoktu. Tek sorun Lisbeth'in ahlak anlayışının yasalarla her zaman uyumlu olmamasıydı. Cylinder satranç taşlarını dizmeye başladığında Palmgren bunun kendi satranç takımı olduğunu fark edip şok geçirdi. Felç geçirdiğimde evden ödünç almıştır. Anı niyetine. Lisbeth ona beyaz taşları verdi. Palmgren çocuklar gibi şendi. Lisbeth Cylinder Palmgren'in yanında 2 saat kaldı. Hemşire gelip öğleden sonraki fizik tedavi seansının başlayacağını haber verene kadar Palmgren'i 3 kez mat etmişti. Cylinder taşları topladı, plastik satranç altlığını katladı. Ne tür bir fizik tedavi yapılıyor bana anlatabilir misiniz diye sordu Lisbeth. Güç kazanma ve koordinasyon çalışmaları. Giderek daha ilerliyoruz, değil mi? Palmgren azimle başını salladı. Şimdiden birkaç adım atabiliyorsun. Yaz geldiğinde artık tek başına parkta yürüyebileceksin. Kızın mı? Cylinder ve Palmgren göz göze geldiler. Kızım, manevi kızım. Ziyarete gelmeniz ne güzel. Bu zamana kadar hangi cehennemdeydiniz? Lisbeth, kadının sesindeki imayı anlamazlıktan geldi. Eğilip Palmgren'i yanağından öptü. Cuma günü tekrar geleceğim dedi. Palmgren tekerlekli sandalyesinden 1001 zahmetle kalktı. Lisbeth onunla asansöre kadar yürüdü. Asansör kapıları kapanır kapanmaz girişteki danışma masasına yöneldi. Başhekimi sordu. Doktor Svart Nandan'ı koridorun sonundaki ofisinde buldu. Kendini Palmgren'in manevi kızı diye tanıttı. Durumu nasıl? Düzelme ihtimali var mı? Doktor Sivarnandan Palmgren'in dosyasını açtı. Giriş kısmını okumaya başladı. Cildinde su çiçeği geçirmiş gibi oyuklar vardı. Tuhaf, ince bir bıyık bırakmıştı. Sonunda başını kaldırdı. Belirgin Fin aksanıyla konuşması Cylinder'ı şaşırttı. Burada Bay Palmgren'in kızı ya da manevi kızına dair hiçbir not yok. Kayıtlara göre en yakın akrabası Jean Plant'ta yaşayan 86 yaşındaki kuzeni. 13 yaşımdan beri benim elimden tutup felç geçirene kadar da bırakmadı. Felç geçirdiğinde ben 24 yaşındaydım. Ceketinin iç cebinden bir kalem çıkararak Doktor Sivarnanda'nın masasının üzerine attı. Benim adım Lisbeth Cylinder. Bu adı dosyasına yazın. Bu dünyadaki en yakın akrabası benim. Olabilir, dedi Doktor Sivarnandan hiç istifini bozmadan. Madem bu kadar yakınıydınız, bize bunu bildirmek için niçin bu kadar beklediniz? Bildiğim kadarıyla sadece bir kişi tarafından birkaç kez ziyaret edildi. Sağlığı kötüye giderse ya da ölürse ona bildirilecek. Bu kişi Dragan Armanski, değil mi? Doktor Sivarnandan dudaklarını büzerek düşündü. Bu doğru, onu tanıyor musunuz? Ona telefon ederek benim kim olduğumu sorabilirsiniz. Buna gerek yok. Size inanıyorum. Bana içeride 2 saat satranç oynadığınızı söylediler. Yine de ondan izin almadan sağlığı hakkında sizinle konuşamam. O inatçı keçiden izin alamazsınız. Bana yük olacağını sandığından ve hala kendini benden sorumlu hissettiğinden bunu yapmaz. Bu böyle. Tam 2 yıldır onu öldü sanıyordum. Daha dün yaşadığını öğrendim. Eğer önceden bilseydim, açıklaması zor ama hastalığının gelişimini, iyileşebilip iyileşemeyeceğini öğrenmek istiyorum. Doktor Sivarnandan kalemi aldı, Selinder'ın ismini dikkatle dosyaya kaydetti. Selinder'ın kimlik numarasıyla telefon numaralarını da aldı. Tamam, şimdi resmen manevi kızısınız. Bu kurallara uygun bir kayıt değil ama geçen yıl başında Bay Armanski'nin ziyaretinden beri ilk kez siz uğruyorsunuz. Gördüğünüz gibi konuşma ve hareket koordinasyonunda güçlük çekiyor. Felç geçirdi. Biliyorum, ambulansı çağıran bendim zaten. Ah, o zaman 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldığını biliyorsunuzdur. Uzun süre bilinci yerinde değildi. Çoğu hasta bu tür bir komadan kurtulamaz. Tabii birkaç iyi örnek de var. Demek ki ölmeye hazır değilmiş. Önce erken bunama problemi olan, uzun dönemli bakıma muhtaç hastaların kaldığı bölüme alınmış. Bazı iyileşme belirtileri gösterince de 9 ay önce rehabilitasyon için buraya getirilmiş. Geleceği nasıl görünüyor? Doktor Sivarnandan ellerini iki yana açtı. Kristal küreniz varsa ona sorun. Doğru cevap, hiçbir fikrim yok. Bu gece bir beyin kanaması geçirip ölebilir. Ya da 20 yıl daha gayet normal bir yaşam sürdürebilir. Bunu bilmenin yolu yok. Ne derler? Tanrı bilir. Peki bir 20 yıl daha yaşayacak olursa? Zahmetli bir rehabilitasyon süresi geçiriyor. Yalnızca birkaç aydır bir iyileşme var. 6 ay önce kendi başına yiyemiyordu. 1 ay önce iskemlesinden kalkamıyordu. Belki de bunun nedeni uzun süredir yattığından kaslarının zayıflamasıdır. Şimdi en azından kısa mesafeleri kendi başına yürüyebiliyor. Daha iyiye gidebilir mi? Evet, hatta çok daha iyiye. Başlangıç zordu ama şimdi her gün ilerleme kaydediyor. Hayatının 2 yılını kaybetti. Umarım birkaç aya kadar yaz geldiğinde parkta yürüyebilir. Konuşması? Konuşma merkezi de hareket merkezi gibi sorunlu. Uzun süre ümitsiz durumdaydı. Bedenini kontrol edebilmeyi öğrenmesi ve konuşmaya çalışması için onu çok zorladık. Bazen doğru kelimeleri bulamıyor ve yeniden öğrenmek zorunda kalıyor. Bu bir çocuğa öğretmeye benzemiyor. Kelimelerin manasını biliyor ama ses olarak biçimlendiremiyor. Birkaç aya kadar konuşması da ilerleyecektir. Aynı şey hareket becerisi için de geçerli. 9 ay önce sağını solunu bilmiyor, asansörde aşağıyı yukarıyı ayırt edemiyordu. Selinder düşünceli bir ifadeyle başını salladı. Hintliye benzeyen Fin aksanlı Doktor Sivarnandan'ı sevmişti. İsminizdeki A nedir diye sordu. Sivarnandan eğlenceli bir bakış attı Lisbeth'a. Anders. Anders mı? Sri Lanka'da doğmuşum. Abo'da yaşayan bir çift beni evlat edindiğinde 3 aylıkmışım. Tamam, Anders. Ben nasıl yardım edebilirim? Onu ziyaret edin. Zihnini uyarın. Her gün gelebilirim. Her gün gelmenizi istemem. Sizden hoşlanıyorsa gelişlerinizi beklemesi daha iyi. Her gün birlikte oturup karşılıklı sıkılmanızdan daha etkili. Herhangi bir özel bakım iyileşmesini hızlandırabilir mi? Neye mal olursa olsun karşılamaya hazırım. Doktor Lisbeth'a gülümsedi. Korkarım özel bakım sadece biziz. Tabii daha çok, daha iyi imkanlarımız olsun isterdim. Bizim de bütçemizde kısıntıya gidiyorlar. Ama size temin ederim ona gerçekten çok iyi bakılıyor. Peki, diyelim ki bütçe kısıntılarınız olmasaydı, ona başka ne tür hizmetler sunabilirdiniz? Holmer Palmgren gibi bir hasta için en ideali bütün gün onunla ilgilenecek özel birini görevlendirmek. Ama İsveç'te bu tür şeyler artık hayal. Birini işe alın. Efendim? Ona özel bir çalıştırıcı ayarlayın. Bulabileceğinizin en iyisini bulun. Lütfen hemen yarın yapın bunu. Tüm teknik ekipmanları da verin. Bu hafta sonundan itibaren ona ödeyeceğiniz maaşı ve gerekli malzemelerin parasını size vereceğim. Şaka mı yapıyorsun? Lisbeth o sert, haşin bakışlarını Doktor Sivarnanda'nın gözlerine dikti. Mia Bergman fiyatını Gamla Sten metrosunun yakınlarına park etti. Doug Svensson kapıyı açıp onun yanına oturdu. Mia bir belediye otobüsünün arkasından çıkmaya çalışırken Doug eğilip onu yanağından öptü. Merhaba dedi Mia. Pek ciddi görünüyorsun, bir şey mi oldu? Doug iç çekerek emniyet kemerini bağladı. Hayır, sadece dosyayla ilgili küçük bir sorun. Nasıl yani? Teslim süresine bir ay kaldı. Planladığım 22 görüşmeden yalnızca 9'unu yapabildim. Sapo'dan Björk'le başım belada. Adi herif bir hastalık izni almış, telefonlarıma da cevap vermiyor. Hastanede mi? Bilmiyorum. Hiç Sapo'dan bilgi almayı denedin mi? Orada çalıştığını bile söylemiyorlar. Ailesini denedin mi? Anne babası ölmüş. Hiç evlenmemiş. Bir erkek kardeşi var. O da İspanya'da yaşıyor. Ona nasıl ulaşacağımı bilemiyorum. Sulu sene geçip Ninaskaven'deki tünele doğru yöneldiklerinde Mia göz ucuyla erkek arkadaşına baktı. En kötü durumda Björk'le ilgili bölümü dosyadan çıkarırız. Blomqvist adamları afişe etmeden önce onlara bir savunma fırsatı vermemizde ısrar ediyor. Fahişelerin peşinden koşuşturan bir Sapo elemanını kaçırırsak yazık olur. Ne yapmayı düşünüyorsun? Çare yok, adamı bulacağız. Sen nasılsın, gergin misin? Parmağını hafifçe ona dokundurdu. Hayır, aslında sinirli değilim. Gelecek ay tezimi savunup doktoramı tamamlayacağım. Son derece sakinim. Zaten niçin gergin olasın ki? Konuyu ezbere biliyorsun. Arkaya bak. Doug döndü. Arka koltuğun üzerinde üstü açık bir kutu gördü. Mia, bastırmışsın bile, dedi sevinçle. Tezin bir kopyasını kutudan çıkarıp baktı. Rusya'dan sevgilerle. Kadın ticareti, organize suçlar ve karşı önlemler. Yazan Mia Bergman. 16. ayrımın sonu. Sayfa 168. Devamı 17. ayrımda.